Medine Devleti Çevre ile İlişkileri.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve alessalâsetillezîne hullifû. Şu geride kalan üç kişi, asıl onlara oldu olan. Hatta izâ dâkat aleyhimul ardu bimâ rahubet. Öyle ki, yeryüzü olanca genişliğine rağmen onlara dar gelmeye başlamıştı. Ve dâkat aleyhim enfusuhum. Sadece yeryüzü dar gelmiyordu onlara. İçleri de içlerine sığmıyordu. Yürekleri de kabına dar geliyordu. Ve zannû اَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ. Fakat bu sıkıntıyı çektiler. Bu imtihana katlandılar. Bunun sonucunda bir şeyin farkına vardılar. O da Allah'tan başka hiçbir sığınak, barınak, tutamak olmadığını ve ona sığınan, ona yaslanan, ona dayananın yıkılmadığını gördüler. Sümme tâbe aleyhim liyetûbû. Onların tevbe etmelerini sağlamak için Allah onların tevbelerini kabul etti. İnnallâhe huvettevvâburrahîm. Zaten Allah'tan başka tevbeleri kabul eden biri mi var ki? O tevbeleri kabul eden. Rahmet menbaıdır, kaynağıdır. Huneyn ve Taif kuşatmasının ardından Resulullah ve ordusu sevinçle Medine'yi teşrif ettiler. Medine'ye döndükten sonra İslam'ın bölgedeki toprak varlığı takriben bugünkü Batı Avrupa büyüklüğünü geçmişti. Artık 8. yıla gelindiğinde Resulullah'ın nübüvvet devleti hakimiyetine soktuğu toprakların genişliği bugünkü Batı Avrupa toprakları büyüklüğündeydi. Bu yıl gönüllere İslam'ın taşındığı bir yıl oldu. Gerçekten de cihat, insanla İslam'ın arasına gerilen engeli kaldırmaktır. Engeli kaldırdığınızda insanın mutluluğunun öbür adı olan İslam insanla karşılaşır. Onun için İslam'da savaş arızıdır. Yani doğal olan değildir. Normal olan değildir. Onun için de İslam'da savaş daima müdafaa savaşıdır. Yani taarruz değil, saldırı değil, savunma amaçlıdır. Çünkü İslam'ın hedefi insanın yok edilmesi değil, insanın diriltilmesidir. İnsanın var edilmesidir. İnsanın gerçek hayata kavuşması. Kur'an düşünce sistematiği içerisinde ölüm, hastalık, körlük, sağırlık, hatta uyku bizim bildiğimiz anlamlara gelmez. Kur'an bizim fiziki olarak kullandığımız bu sözcükleri bambaşka bir alanda kullanır. Kur'an ölü demişse bir adama, o adam fiziken ölü demiş değil. O adamın ruhi yetenekleri iflas etmiş, manevi sermayesini yok etmiş, kalbi mühürlenmiş adam demiş. İşte bu. Kur'an ona ölü der. Kur'an birine diri demişse, o yeryüzünde yaşıyor anlamına gelmiyor. O manevi yeteneklerini dumura uğratmamış. Kapasitesinin sınırlarını daima yoklamış, Allah'a karşı duruşunu bozmamış, esas duruşunu. Ve en önemlisi yüreğini hep diri tutmuş anlamına gelir. Kur'an kör demişse birine, o ama demiş demek değildir. Amyun demişse, kördürler demişse, Kur'an sistematiğine göre bu, onun yüreğinin gözleri görmüyor. O, hakla batılı birbirinden seçemiyor. O, doğruyu yanlıştan ayıramıyor demektir. Kur'an birine sağır demişse, o, kulak kepçesi işitmiyor anlamına değil, o, hakikati duymuyor. Sesleri algılamasına rağmen, hatta kendi dili olmasına rağmen, bu ayetlerin anlamını da iyi bilmesine rağmen yüreğine yer etmiyor. Yani yüreğinin kulakları sağır anlamına kullanmıştır. Onun için Kur'an fethi de bu anlamda kullanır. Cihat çok çok büyük bir, çok muazzam bir kavram. Onun için sadece savaşa indirgenemez. Cihat insanın elinden gelen çabayı insan mutluluğu uğruna harcaması olayıdır. Onun için cihadın bir başka tanımı, bir başka tarifi İslam'la insan arasına gerilen engeli aradan çekmektir. Bu engel ne olabilir? Her şey olabilir. Siz, kendi varlığınız, eğer bu engel sizin içgüdülerinizse, eğer bu engel sizin içinizdeki ayartıcı duygularsa, yani nefis denilen tasavvufi jargonda o şeyse, onu çekmek cihad olur. Ama bu engel bir başkasının fiili varlığı ise, onu çekmek cihad olur. Bu engel bir fikir, bir ideoloji, bir düşünce sistemi ise, onu çekmek cihad olur. Yani insanı İslam'la buluşturmak. Tohumu toprakla buluşturmak, suyu toprakla buluşturmak, o zaman eti tırnakla buluşturmak, işte o zaman yeşillenir ortalık, o zaman bir bin olur, yedi veren gibi, işte o zaman açılır güller, o zaman ısırgan gül bahçesine dönüşür. Resulullah da bu yasayı çok iyi anlamıştı. Onun için Allah'ın bu yasasını anladığı içindir ki İslam'la insan arasındaki engeli kaldırıyor, ondan sonra yüreklere İslam'ı ulaştırmaya çalışıyor. Nerede tıkandı? O tıkanıklığı açıyor ve işine bakıyordu. İşi, insanın mutluluğunun öbür adı olan İslam'ı insana taşımak. Ve işte bu yılda böyle oldu. Fevç fevç. İslam'ın kollarını atıyordu insanlar kendilerini. Yüreklerinin karanlığını parçalayan güneşe yüreklerini açarak yeniden doğuyorlardı. 40 yaşındalardı ama 1 yaşındalardı. 30 yaşındalardı ama 1 yaşındalardı. 50 yaşındalardı ama 1 yaşındalardı. Çünkü o gün doğmuş hissediyorlar. O gün doğdum diye. Çünkü imansız geçmiş bir hayatı yaşanmamış kabul ediyorlardı. Tıpkı Ömer gibi. Bana onları hatırlatmayın diyordu Ömer. Bana cahiliyemi hatırlatmayın. Ben onu sildim. Öyle kabul ediyorlardı. Bir ur gibi, bir öt kesesi gibi kesip atıyorlardı. Bu ne kadar mümkün? Ne kadar mümkünse o kadar tabii ki. Bu yıl yine bir takım engeller çıkmıştı tabii ki. Mesela Tay kabilesi operasyonu yapılmıştı bu yıl. Hazreti Ali'yi Resulullah bu operasyona yolladı. Ki Huneyn'den döndükten sonra Hazreti Ali beraberindeki müfreze ile birlikte Arabistan Yarımadası'na göre batıda yer alan yine sahile yakın Filistin'e ve Suriye'ye doğru bir bölgede olan Tay kabilesini imana davet etmiş. Onlar saldırınca kendilerini savunmuşlar. ve kabileyi savaş şartları içerisinde esir almışlar ve Medine'ye dönmüşlerdi. Gelenler içerisinde esirler vardı. Esirler içerisinde kadınlar da vardı. Kadınlar içerisinde kabilenin eski şefi Hatem, meşhur Hatem-i Ta'i, ünlü cömert adam. Resulullah onun cömertliğini hadis formuna dönüştürmüştü. Resulullah'ın dilinde dahi cömertliği geziyordu. O adamın kızı, oğlu kaçmıştı. Kabilenin yeni reisiydi. Adi. Ama kızı esirler arasındaydı. Geldiğinde Mescid-i Nebevi'de esir tutuluyorlardı. Hapishanesi yok Medine İslam Devleti'nin. Müminler yediklerinden yediriyorlar, yediklerinden de giydiriyorlardı. Reisin kızı bir fırsatını kolluyordu. Kendisini esir alıp gelen Hazreti Ali'ye nasıl yapayım? Sen sesini çıkarma, ben işaret ederim. O anda söyleyeceğini söylersin demişti. Resulullah'ın çok iyi bir gününü kolluyorlardı. Ve Hazreti Ali Resulullah'ın arkasından işaret edince kadınlar bölümünden kalktı. Ve ey bu kavmin reisi, ben Hatem'in kızıyım. Ben cömert bir babanın kızıyım. İyi bir babanın kızıyım. Duydum ki sen de iyi bir reismişsin. Cömert bir babaymışsın. İyi bir kocaymışsın. Ey bu kavmin reisi, bizleri buralara getirdiler. Bizler anamızdan hür doğduk. Hür yaşadık. Özgür yaşadık. Özgür topraklarımızda tarihin garip bir cilvesi işte böyle özgürlüğümüzü vererek elimize düştü. Sen eğer yeryüzünde biri rahmet edecekse o sen olmalısın ey kavmin reisi. Kadın hatip, soylu bir ailenin çocuğu, şair bir kardeşi, bacısı ve kendisi de şaire. Resulullah onun bu hitabı karşısında kim bu hanım buyurdular. Falan ya Resulallah. Bırakın istediklerini de götürsün. Birini çağırdı. Ona istediği kadar yiyecek verin. İstediği kadar yiyecek verin. Altına da bir binek verin. Sen de yanında kavmine teslim edinceye kadar gideceksin. Teslim edip geleceksin. Bu ikram kime yapılmış? Savaş şartlarında, o günün hukukunda esir olmuş. Fidye ödenmeden geri alınmaz. Ama öyle. Bakın bir gönül ne yapıyor? Bir gönül. Kadın bu ikram karşısında gerçekten dona kaldı. Gerçekten şaşırdı. Bu kadarını beklemiyordu. Gitti. Hazreti Ali baskının sırasında kaçmış olan tüm erkekleri topladı. Başta ağabeyisi ve Tayyip kabilesinin reisi Adi dedi ki yazıklar olsun size. Siz kimden kaçıyorsunuz? Ben öyle bir zat gördüm ki ondan kaçılmaz, ona koşulur. Hadi bakayım. Önlerine düş ve gidin onu tanıyın. Gönderdi ağabeyisi. Ve Adi bin Hatem'in hem de kendisi büyük bir din adamıydı aynı zamanda. İyi bir şairdi. Bilgili bir insandı ve kabile reisi. İmanına vesile oldu. Aslında burada vesile olan şey ikram. Yürek fethi dediğim şey buydu işte. Bu arada yine Hazreti Ali'yi Kudeyt'teki Menat Tapınağı'nı yıkmaya göndermişti Resulullah. Bölgedeki Hubel'den sonra ikinci putun merkezi olan tapınağı Menat Tapınağı'nı yerle bir etti. Geriye kaldı bir tapınak. Taif Lab Tapınağı. Yani tevhide teslim olmuştu Taif dışında tüm bölge. Bu arada güzel, sevindirici bir olay oldu. Maria, Hazreti Maria annemiz, İbrahim'i dünyaya getirdi. Resulullah'ın Kasım'dan sonraki tek erkek evladı. 8. yılda. Gerçekten Resulullah çok sevinmişti buna. İbrahim'in doğumu Medine'de bir bayram havası estirdi. Ve bu doğumu bir ölüm takip etti. İnne ma'al usri yusra. Necaşi'nin ölümü. Necaşi'nin ölümüne Resulullah çok üzüldü. İbrahim'in doğumuna sevinemedi bile adeta. Çünkü Necaşi kıtlıkta ekmek veren biriydi. Öyle namaz falan kılmadı yani sizin sandığınız gibi değil olay. Necaşi ne beş vakit namaz kıldı, ne bildiğimiz İslami ibadetleri yaptı. Necaşi'nin Müslümanlığı nasıl bir Müslümanlıktı diye sormak yerinde mümindi o. Kendi dinindeydi. Samimiydi. Allah'a da Resulüne iman etti. Bunlar önemli şeyler. Yani yeniden düşünmenizi gerektiren şeyler bunlar. Necaşi'nin konumundan yola çıkarak. Ve onun vefatı haberi geldiğinde Medine'ye Resulullah bugün adil bir zatı kaybetti dünya demişti. Ey müminler kardeşiniz için dua edin. Topladı ve gıyabında bir cenaze namazı kıldırmıştı. Bu bir vefa. Aynı zamanda imanın tarifinin peygamberce yapılışı işte. Yepyeni bir tarih. Yani bizim anladığımız manada dinler tarihinin bir tanımı olan İslam'dan ayrı olarak Allah'a teslim olma anlamına İslam'ın tarifidir. Ve haberler gelmeye başladı. Bizans tarafından haberler. Önce bu haberler sevindirici haberlerdi. Çünkü Bizans o yıl artık bölgede daha önce bölgenin hakimi olan Pers İmparatorluğunu bir daha bölgede dönemeyecek bir biçimde söküp atmıştı. Müminler buna sevinmişlerdi. Rum suresinin 1 ve 2. ayetlerini okursanız, Gulibetir Rum. Bunu müjdeler Kur'an. Niçin müjdeler? Deforme olmuş bir biçimiyle dahi olsa, Allah'a iman eden kitaplı insanların, Allah'ı inkar eden insanlara karşı galibiyetini bir zafer olarak görür Kur'an. Yani bir başarı olarak görür. Bu Kur'an'ın kumarbaz mantığıyla düşünmediğini gösterir. Ya hep ya hiç mantığıyla düşünmediğini gösterir. Yani imana doğru atılmış bir adım bir kazançtır der Kur'an. İşte bu anlamda Rumların yani Bizans İmparatorluğu'nun şirk ideolojisini benimsemiş olan Pers İmparatorluğu'na karşı galibiyetini Kur'an bir kazanım olarak niteliyordu. Ve müminler de sevinmişlerdi, sevinecekler diyordu zaten. Bu bir mucizedir, Kur'an mucizesi. Daha sonra olacak bir haberi önceden haber vermesidir. Olayı. İşte bunun üzerine Bizans bölgede güçlenince, tabii güçlenince ne yapar? Hemen etrafı, civarı yani mücavir komşu olan yerleri gözüne kestiriverir. Bizans da hiç Arabistan'ı gözüne kestirmişti ama o andaki imparator bölgede neyin olup bittiğini iyi takip ediyordu. Takip ediyordu ki bir rüya görmüştü. Öyle diyordu. Sünnetli bir adam Suriye'yi elimden alacak. Nakledilen bize bu sünnetli bir adam. Ve bu rüya çok etkisinde kaldığı bu rüya üzerine Filistin'den dönüşte Suriye'de mola verdiğinde generallerini toplayıp Suriye'yi bu bölgede yeni çıkmış olan ve gerçekten de sünnetli olan ve bizim peygamberimize de inanan şu adama vermek istiyorum ne dersiniz deyince generaller şiddetli bir biçimde karşı çıkmışlardı ve onun bu planı böylece suya düşmüş oldu. Bunun üzerine hatta bir takım söylentiler yayıldı. Bu söylentiler Bizans İmparatorluğu'nun ordu toplayıp Müslümanlar üzerine geldiği yönündeydi. Resulullah bu haberi alınca emir verdi ve bu sefer gizli olmaksızın Suriye üzerine yürüyoruz diyerek ordu toplanmasını emretti. Ordu toplandı. 10 bin kişilik atlı ve 30 bin kişilik bir ordu. 20 bin piyade. Gerçekten de o güne kadar toplanmış en büyük İslam ordusu. Bir, kurak bir yaz günü. İkincisi, çok sıcak tabii ki. Üçüncüsü, bölgedeki has meyve olan hurmaların en olgun olduğu ve yenmeye en müsait olduğu günler. Bu üçü birleşince insanların zoruna gidiyordu tabii ki. Yine de fevç fevç geldiler, yazıldılar. Hazreti Osman 10.000 kişiyi, tek başına 10.000 kişiyi donatmıştı. Yine İslam'ın devlet hazinesi boştu. Niye boştu? Peki daha önce Huneyn'den gelenlere ne olmuştu? Onları sahiplerine vermiştir. Unutmayın, Huneyn'de 60.000 baş büyük, küçük 35.000 baş büyük hayvan ve tonlarca altın ve gümüş ganimet alınmasına rağmen 400 ukiye olacak okka. Altın ve gümüş ganimet alınmasına rağmen nasıl oluyor da İslam devletinin hazinesi tam takır oluyor? Nasıl oluyor da o devletin başkanı o yıl bir Yahudi'den buğday, zırha karşılık buğday borcu alıyor? Bunu düşünmenizi isterim. Nasıl bir adalet devleti ile karşı karşıya olduğumuzu düşünmenizi isterim. Evet. Yine yokluk. 7 kişi geliyor. 7 ağlayanlar onların ismi. Ordu yola çıkacak. Ya Resulallah, bizim hiçbir şeyimiz yok. Böyle gelmişler. Biz de orduya girmek istiyoruz ama hiçbir şeyimiz yok. Ne zırh var, ne kılıç var, ne kalkan var, ne at var, ne silah var. Hiçbir şeyimiz yok. Niye yok? Hiçbir şeyimiz yok ki zaten bizim ya Resulallah. Ama biz de geldik. Baktı etrafına, herkes vereceğini vermiş. Gelenler de donatılmış. Benim de elimde yok. Ağlaya ağlaya geri dönmüşlerdi. Ama bunun karşısında başkaları da vardı. Münafıklar. Geliyorlar Resulullah'a mazeret bildirip gidiyorlardı. Birçoğu hiç mazeret bildirmeden gelmedi. Gelmesi gerekiyor. İslam'ın ilk yıllarında özellikle saltanata, hilafetin saltanata dönüşmediği dönemlerde profesyonel ordu yoktu. Bugünkü İsviçre sistemi. Profesyonel ordu yoktu ama profesyonel askerler vardı. Profesyonel askerler halkın içindeydi. Ne zaman ihtiyacı oldu, o zaman göreve çağrılırlardı. Profesyonel ordu olmadığı için de ordu milletin başına bela olamıyordu. Onun için ne zaman ki İslami hilafet saltanata dönüştü, Emevi halifeleri Afrika'dan getirdikleri berberilerden profesyonel ordu kurdular. Profesyonel ordu kurunca yönetimle halkın arası açılıverdi. Çünkü artık yönetime karşı Emevi halifeleri orduyu kullanmaya başladılar. İşte bu da o durumu gösteriyor. Resulullah davetini yapıyordu. Gelen geliyordu. Gelmeyenler içerisinde 4 kişi de vardı. Bir tanesi Ka'b bin Malik. Öbürü 2 Evsli. İki hazreçli, biri de evli. Bunlar gelmediler. Mümindiler. Münafıklardan değildiler. İnanıyorlardı. Halleri vakti de yerindeydi. Mazeretleri de yoktu. Ama ortalığın sıcak olması, hurmaların olgun olması, tabii savaşın çetin olması, zor olması, seferin zahmet olması, onları alıkoymuştu. Gelmediler. Ordu yola çıktı. Resulullah Tebük'e doğru gidilmesini emretti ve yolda bazı kalelere, kulelere uğranarak gidiliyordu. Özellikle Tebük'e varıldığında gelen haberlerin yalan olduğu anlaşıldı. Bizans'ın harekete geçmediği anlaşıldı. 20 gün orada kalındı ve 20 gün sonunda Resulullah yine civar, komşu, küçük beyliklere müfrezeler göndererek orduyu geri Medine'ye döndürdü. Ve bu arada bir vefat haberiyle karşılaştı Resulullah döndüğünde. Aynen Bedir'den dönüşündeki kaybettiği bir ciğer paresi gibi bu sefer de aynı damadına verdiği ikinci kızını kaybetmişti. Hazreti Osman'ın eşi Ümmü Gülsüm vefat etmişti. Döndüğünde haber aldı. Öbüründe Hazreti Osman Medine'deydi. O eşinin hastalığı için orada bırakılmıştı ama bu sefer o da yoktu. Resulullah biraz daha üzüldü tabii bu olaya. Ve savaşa gelmeyen münafıklar kitle halinde gelip Resulullah'tan özür dilemeye başladılar. Mazeret beyan ediyorlardı. Resulullah da Allah kalplerin özünü bilir. Tamam, mazeretiniz kabul deyip gönderiyordu. Fakat bu geriye kalan 4 kişiden bir tanesi Ebu Hayseme daha sonra Resulullah ve ordu gittikten sonra eşleri kendisine bir sofra hazırlamıştı. Buz gibi suyu da getirmişlerdi yerin altından, mahzenden çıkarıp. Çardağın altında tam suyu ağzına götürürken Resulullah'ı hatırladı. Ben kimden yanayım? Ey nefsim, sen kimsin? Sen şimdi nesin? Kimden yanasın? Allah'tan yana mısın, şeytandan yana mı diye bir nefis muhasebesi yaptı. Ve bardağı attı elinden. Yemeyeceğim, içmeyeceğim. Ben gidiyorum, getirin artık. Ordunun arkasından durmaksızın koşarak orduya ulaştı. Geride bir karaltı görülmüştü. Resulullah daha hiç kimse seçemeden kim olduğunu, keşke Ebu Hayseme olsa. Çünkü dokunmuştu. Severdi gelmeyişine. Üzülmüştü. Resulullah gelmeyişine üzülmemişti. Allah'ın listesinden düşeceğine üzülmüştü. Problem o problem. Onun için Kâb'ı da hiç aklından çıkaramıyordu. Bir kez sordu, Kâb nerede? Ya Resulullah yok. Bir kez daha sordu. Kâb gelmedi ha. Ama bu sefer üzüldü. 3 kişi kalmıştı. Tüm münafıklar gelmişler, özür beyan etmişler, affedilmişler ve gitmişlerdi. 3 kişi gelmemişti. Gelmiyorlar, özür dilemiyorlar. Resulullah o 3 kişi için ambargo, yani tecrit ilan etti. Onlar tecrit edilecekler. Bir tanesi Hilal bin Ümeyye, yaşlıydı zaten. Hiçbir mümin onunla konuşmayacaktı bu 3 kişiyle. Artık ambargo başlamıştı, tecrit başlamıştı. Kâb bin Malik diyor ki, daha sonra anlatıyor bize. Gençtim diyor. Dilim, ağzım iyi laf yapardı. Ben şairdim, gerçekten şairdim. Kendi kabilesinin de reislerinden biriydi. Ve hatırlı bir insandı. Şarkı ve garbı görmüş bir insandı. Çok gezen bir insandı. Uluslararası tanınan bir insandı aynı zamanda. Ama Resulullah'a girip de bir şey diyemedi. Ne diyecektim? Vallahi ben şairdim diyor. Eğer Resulullah'ı ikna etmek isteseydim çok iyi becerirdim. Ötekilerden daha iyi becerirdim. Ama Allah'ı ikna edemezdim. Bu çok önemli. Onun için gitmedim. 5 gün, 10 gün. Kâb bin Malik mescide gelmişti, Mescid-i Nebevi'ye. Selam veriyordu. Kimse selamını almıyor. Kimse yüzüne bakmıyordu. Resulullah'ın gözüne bakınca Resulullah kafasını çeviriyordu. Bir daha da gidemedi. Evden dışarı çıkamadı. Hatta bir çardak kurmuştu. Çardağın altına geçti. Gece gündüz ağlıyordu. Yemeden, içmeden. Ve ibadetle meşgul oluyordu. Sürekli tevbe istiğfarda bulunuyordu. Hilal bin Ümeyye 15-20 gün geçince artık dayanamadı. Çünkü tekti. Hanımları da yanlarına yaklaşmıyorlardı. Resulullah'ın tecridine biz de dahiliz diye eşleri bile gelmiyordu yanlarına. Hilal bin Ümeyye'nin halini söyleyince Resulullah'a eşi gitsin demişti. Eşi ona yardım ediyordu. Çok yaşlı ve hasta bir adamdı. Ama Kâb bin Malik'in yanında kimse kalmamıştı. Diyor ki yine bir sabah, günler geçti, onlarca gün geçti. Bir sabah namazı kılıyordum. Olanca genişliğine rağmen yeryüzü bana dar gelmişti. Artık ölüm hayırlıdır diyordum. Hatta bu arada Güney kabilelerinden bir tanesinin reisi haber gönderiyor. Diyor ki, duydum ki büyük reisi onu tecrid etmiş, cezalandırmış. Kâb bizim nazarımızda büyük bir adam. Onun için gelsin bize, biz onu baş tacı edelim. Böyle bir teklif de alıyor. Kâb onu reddediyor. Diyor ki, ben Rabbimin hükmünü bekleyeceğim. Sen git. Bir sabah namazı, ey Kâb müjdeler olsun diye gür bir sesin geldiğini duydum. Gönlüm açılmıştı diyor. Bir sabah namazı vakti. Zaten gözüme hiç uyku girmemişti, uyuyamamıştım sabah kadar. Gözüm ışıldı. Sanki güneş doğmuş gibi oldu. Sanki o gün doğdum anamdan. Hemen koştum mescide. Peygamberin huzuruna vardım. Yüzünden ay doğmuştu. Öyle bir tebessüm ediyordu. Vardım, kendimi kaldırdım, attım. Ağlıyordum. Ya Resulallah dedim. Ben şairim. Eğer isteseydim seni de ikna ederdim. Ama ya Resulallah, Allah'ı nasıl ikna ederdim? Bu Allah'tan mı senden mi ya Resulallah diye sordum. Resulallah dedi ki bu Allah'tan. O halde Rabbimden gelen başım gözüm üstüne. Ben buna bir teşekkür vermek istiyorum ya Resulallah dedim. Malımın tamamını ama tamamını Allah yolunda hibe etmek istiyorum. Yok dedi Resulallah. Yarısını. Yarısını vereyim. Yok dedi Resulallah. Üçte birini şimdi oldu. Üçte birini tasadduk etmesine razı olmuş. Ve böylece ambargoda bitmişti. Yine o yıl Taif'e sefer yapılmış. Ama Taif bu sefer yani müfreze gitmeden bir kor diplomatik heyet yollamıştı Medine'ye. Taif heyeti Medine'ye geldiğinde Taif elçileri pazarlığa girdiler Resulullah'a. Taif bölgenin mesire yeriydi. Unutmayın kurak bölgenin en güzel bahasıydı Taif. Pazarlığa girdiler. Biz Müslüman olmaya geldik. Ya Resulallah, hoş geldiniz. Ama puta tapmamıza izin vereceksin. Evlere şenlik bir Müslümanlık bugünkü gibi. Dedi, olmaz mı? Bu nasıl Müslümanlık olacak? Ya böyle teslim olmuş mu olacaksın? O zaman bir yıl müsaade et bize. Olmaz. Bir ay müsaade et. Olmaz. Bir gün müsaade et bari. O da peki bari bizim putumuzu bizim ellerimizle kırdırma. Olur, onu yapayım. Bizim putunuzu başkasına kırdıracağım. Ebu Sufyan'ı görevlendirmişti put kırmak için. Lat putunu. Taif'teki. O öyle, o madde öyle kapandı. İkinci madde. Ya Resulallah biz içkiyi çok severiz. Hepimiz sabah akşam şaribul leyli ve nehar. Onun için bize izin verdi. Biraz şey yapalım. Resulullah ne izin verdi ne de o konuda bir üzerlerine gitti. O konuda sükut geçti. Geçti yani. Bir başka maddeye. Ya Resulullah biz çok zevkimize düşkün adamız. Onun için biliyoruz ki sen zinayı yasaklıyorsun. Biz dayanamayız. Bu işe mümkün değil dayanamayız. Orada Resulullah ikna kabiliyetini. Tutun ki kardeşiniz, tutun ki anneniz, tutun ki yakınınız. Sizin zina ettiğiniz ya birinin kardeşidir, ya birinin annesidir, ya birinin kızıdır. Nasıl siz bunu teklif edersiniz? Susturuverdi. O bitti. Onda pazarlık yok. Ya Resulallah bir şartımız daha var. Nedir? Bizim beldeyi, Taif'i de Medine ve Mekke gibi kutsal belde ilan et. Olur dedi ya Resulallah. Olur. Doğal sit alanı ilan edilmiş olacak. Hiç olmazsa doğal hayat, vahşi hayat korunmuş olur. Tabii bunu demedi Resulallah ama biz anlıyoruz. Kutsal ilan etse kim gidip de Kabe'yi bırakıp Taif'i ziyaret edecek. Olsun dedi. Taif'te harem olsun. Resulullah onda bir şey demedi. Zekat konusunda mühlet tanıdı onlara. Bakınız, buradan bu konudaki ayrıntılı şeyleri, bu anlaşmanın Taiflerle Resulullah arasındaki bu çok ilginç anlaşmanın ayrıntılarını makalelerimde bulabilirsiniz. Ki Muhammed Hamidullah'ın El-Vesaikus Siyasiye isimli muhallet ve gerçekten emek mahsulü eserinde bu anlaşmanın vesikası da vesika olarak yer alır. Çok ilginçtir. Niçin anlattım size bu kadar ayrıntılı? Dinde ne pazarlığa gelir ne gelmez. Mesele o. Ve Resulullah'ın makul bir insan olduğu, tevhid akidesinde ve ahlaki normlarda, değişmez değerlerde hiçbir zaman pazarlık yapmadığını. Ama zaman içerisinde gerçekleşecek kimi şeylerde ise bir takım müsaadeler tanıdığını ve zaman içerisinde o insanların o işi hallettiğini söylemek istiyorum. Bunu aktarmak istiyorum. Yine bu yıl elçiler yılı olarak geçti. Amul Vufud, 9. yıl elçiler yılı. Her taraftan gürül gürül elçiler geliyordu ve iman, kimi iman ediyordu, kimi de eğer tevhid inancına müntesip ise, problemli de olsa vergi vermeyi kabul edince geri dönüyordu. Resulullah zorlamıyordu. Mesela Necran heyeti, 64 kişilik Necran heyeti böyle olmuştu. Gelmişlerdi, işlerindeki alimleri ve reisleri Resulullah'a göndermişlerdi. Resulullah'la oturdular, Mescid-i Nebevi'de tartışma yaptılar Hazreti İsa'nın kimliği üzerine. Resulullah onlara mantıklı ve akli delillerle karşı çıkınca baktılar ki baş edemeyecekler. Tamam ya Muhammed, sen bizden cizye al, vergi al da bizi bırak demek zorunda kalmışlardı. Yani bunun gibi birçok heyet gelmişti ve Resulullah bölgeyi tamamen baş eğdirdi. Ve bölge ya İslam'a teslim olarak ya da İslam'ın gücüne boyun eğerek Resulullah'a bölgeyi teslim ettiler. Ve bu gelen elçiler arasında, heyetler arasında Beni Amir kabilesi de vardı. Amiroğulları kabilesi ve bu kabile, dikkatinizi çekerim, Bi'li Me'une vakasında ihanet eden kabile. Giden 70 öğretmeni bir gece yarısı haince öldüren kabileydi bu. Özellikle bunların başındaki Amr bin Tufey. Bu adam yine başlarına düştü ve geldi heyet başı olarak. Resulullah'la görüştü. Pazarlık yapıyordu. Pazarlıkta ya Muhammed bizimkileri bana bırak, sen sizinkilere bak diyordu. Yok mu? Medenileri ben yöneteyim, medenileri sen yönet. Biz iktidar kavgası yapmıyoruz ki diyordu. Benim davam iktidar davası değil. Sen ne diyorsun? Böyle. Beni Hanife'nin reisi de öyle yapmıştı. Müseylimetül Kezzab. O da öyle yapmıştı Beni Hanife geldiğinde. O bir tek geriye kalan adam olduğu heyetten o kalmıştı. O gelmedi Resulullah'a. Medine'ye kadar geldi ama Resulullah'la görüşmeyen tek adamdır. İlginçtir. Yaşlıydı. Çok cömertti de böyle. Beni Hanife'nin Rahmanı derlerdi kendisine. O da görüşmedi ama bir pusula yazdı, gönderdi Resulullah'a. Benim kabilenin hükümranlığını bana bırak diyordu. Sen de gerisini yönet. Hatta dış işlerimiz sana bağımlı olsun, iç işlerini ben götüreyim gibi şeyler. Resulullah'ı anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Problem bu zaten. Anlamıyorlar. Olayı iktidar kavgası zannediyorlar. Bugün de anlamıyorlar. Bu para nereden geliyor diyor. Bizim Allah yoluna neleri verebileceğimizi anlamıyor ki adam. Canını verebilen bir müminin malını niye esirgesin? Bunu anlamıyor. Kendisi Allah yoluna ömründe bir şey vermemiş ki. Nasıl anlasın bir Müslümanı? Karşılıksız bir fedakarlıkta bulunmamış ki ömrü boyunca. Seni anlaması mümkün değil adamın. Onun için anlamıyorlar. Problem bu. Anlamıyorlar. Onun için Resulullah'ı anlamadılar. İktidar pazarlığı yapıyorlardı. Tabii ki Resulullah onların bu çirkin şeylerini reddediyordu. İşte Beni Amir'le pazarlık yapmaya kalktı. Böyle böyle olmadı. Hiçbirine Resulullah evet demedi. O zaman senin üzerine yerler ve gökler dolusu adam toplayıp geleceğim diye kalktı gitti. Bu tehdidine rağmen Resulullah kendi başkentinde adam bırakıyor. Bakın kabilesine. Yalnız Resulullah ya Rabbi bildiğin gibi yap demişti. Adamı yolda öldürdüler. Yani Resulullah'la hiç alakası yok. Yolda soyguncular çevirdiler ve öldürdüler. Kendi kabilesi Beni Amir yeni makul bir adamı başlarına geçirip geldi ve teslim oldular İslam'a, geri döndüler. Yine bu sene Hazreti Ebubekir önderliğinde hacı kafilesi yollandı Mekke'ye. Hazreti Ebubekir hac kafilesiyle yola çıktıktan sonra, hatta Mekke'ye vardıktan sonra yeni ayetler nazil oldu. Bera'e suresi, ultimatum suresi. İşte o Bera'e suresinde innemel müşrikun necesun. Müşrikler pisliktir. Diyen ve müşriklerin artık müminlerle alakalarını kesmesini emreden ayetler indi ve Resulullah bu ayetlerin daha fazla geciktirilmesine müsaade etmeyerek Hazreti Ali'yi emanetçi olarak gönderdi ve Hazreti Ali bu ayetleri tebliğ etmekle memur olarak Mekke'ye gitti. Yine bu yıldan hemen sonra 10. yılın başında, ki Recep ayı olsa gerek, bir acı haberle karşılaşıyoruz. Hazreti İbrahim yürümeye başlamıştı, küçük İbrahim. Resulullah çok seviyordu ve gerçekten Resulullah bu yılda hiç dışarı çıkmadı. Artık dinlenmeye geçmişti. Daha doğrusu dinlenmeye değil, hazırlık yapıyordu. Ara ara da söylüyordu değişik vesilelerle. Yani ömrü dolan bir insan böyle yapar gibi bazı yerlerde nükteler yapıyorlardı. Ve Hazreti İbrahim yürümeye başlamıştı ki vefat etti. Artık ölüm hastalığına yakalandığında Resulullah onun yanından ayrılmaz olmuştu. Annesi Mariye, teyzesi Sirin, Şirin yani baktılar ama tedavisi mümkün olmadı ve İbrahim vefat etti. Hem de Resulullah'ın kollarında vefat etti. Çok seviyorlardı Resulullah onu. Abdurrahman bin Avf Resulullah'ın boşaldığını görünce Resulullah gözlerinden böyle boşalıvermişti birdenbire. Kucağında İbrahim'in cesedi. Ya Resulallah, biz senin ağlamayı yasakladığını zannediyorduk. Hayır dedi. Ağlamak yasaklanabilecek bir şey. Ne kadar güzel. Ağlamak yasaklanabilecek bir şey mi? Resulullah daha önce ölünün arkasından dövülmeyi, yırtınmayı, yerlere çalınmayı yasaklamıştı. Oysa başkaları yanlış anlamıştı bunu. Ölünün arkasından üzülmek dahi yasak sanmışlardı. Böyle bir yanlış anlamaya dayalı bir soruydu bu. Hayır. Gönül yanar, göz ağlar. İbrahim'e döndü. İbrahim seni çok sevmiş. Eğer son gelenin ilk gidene yetişmeyeceğini bilseydik. Eğer Allah'ın kanununun bu olmadığını bilseydik. Eğer bir gün biz de sana kavuşmayacak olsaydık. Eğer İbrahim, hepimiz yeryüzünde bir yolcu olmasaydık, sana çok çok daha yanardık. Ama biz de kavuşacağız. Arkandan geleceğiz. Onun için güle güle diyordu. Resulullah yakınlarından iki kişi çağırdı. Onlar kefenlediler, götürdü, namazını kıldı ve gömdü. Üzerine toprak atılıyordu İbrahim'in. Toprak biraz yamuk yığılmıştı. O olağan dışı, o olağanüstü durum içerisinde, o olağanüstü üzüntüsü içerisinde Resulullah toprağa atan adamı durdurdu. Eliyle toprağı düzeltti. Kendisi aldı toprağı attı. Yaptığınız işi yakıştırarak yapın buyurmuştu. Aynı zamanda terbiye ediyor. Peygamberlik vazifesi bir yandan devam ediyor. Yani hayatın o kadar içinde ki terbiye sürecini aksatma yok. Çocuğu vefat etmiş dahi olsa. Ve bu yılda böyle bitti. Artık son yıla girilmişti, veda yılına. Resulullah belli idi ki yavaş yavaş hazırlanıyordu. Onun için onun yakınında bulunanları da bir keder, bir hüzün kaplamıştı. Gözlerinin önünde Resulullah yolculuğa hazırlanıyordu. Büyük yolculuğa, büyük dosta çıkıyordu. Onlar büyük kayıp yaşayacaklardı ama Resulullah büyük bir kavuşma, en çok üzülenlerden biri Vahşi'ydi. Vahşi. Resulullah'ın amcasının katili. Taif'e kaçmıştı. Taiflilerle anlaşma yapılıp da Taif teslim edilince Vahşi gidecek yer bulamadı artık. Nereye kaçsındı Vahşi? Bir Taifli dedi ki, ben Muhammed'in Müslüman olan birini öldürdüğünü görmedim. Bayağı işine bir ümit doğdu. Resulullah'a bir pusula yazdırdı. Bir küçük mektup. Resulullah'a geldi. Vahşi'den yazdı. Ben affedilebilir miyim? Allah beni affeder mi diye sordu. Böyle birkaç kez geldi gitti bu yazışma. Resulullah ona ayetler gönderiyordu. Gönderdiği son ayet şöyle. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. De ki ey hayatlarını bozuk para gibi israf eden, harcayan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesme. İnna Allah yaghfiru zunuba cemi'a. Hiç kuşkunuz olmasın ki Allah tüm günahları affedebilir. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o çok bağışlayandır. Merhamet kaynağıdır. Bu ayeti alınca Vahşi çıktı geldi Resulullah'ın yanına. Gel bakayım dedi. Sen Vahşi misin? Kendisi cirit uzmanıydı. Sen Vahşi misin? Otur. Amcama ne yaptığını bir anlat. Birer birer anlattılar. Benim gözüme görünme olmaz. Seni görünce amcamı hatırlıyorum. Amcamı çok severdim. Hamza. Yiğit Hamza. Vahşi vurulmuşa döndü. Resulullah'ı öyle sevmeye başlamıştı ki Resulullah'ın o bağışlayıcılığını, o affediciliğini hala anlayamıyordu. Çünkü o kesinlikle kendisinin öldürüleceğine kendisini inandırmıştı. Benden ölç alınacak diye varmıştı ama Resulullah'ın merhameti karşısında şaşırdı kaldı. Ve Resulullah'a olan nefreti muhabbete dönüştü. Tam bir muhabbete. Gelin görün ki göremiyor. Mescide geliyor. Resulullah görmesin de üzülmesin diye direğin arkasında kılıyordu namazı. Resulullah'tan sonra giriyor, önce çıkıyor. Hiç görmeden. Bir yolun başında Resulullah'ı görürse yolunu değiştiriyordu. Görmesin beni Resulullah'tan sonra. Resulullah'ın yolculuğa haber, hazırlanışını haber alınca en çok üzülenlerden biri de var. Vah, doyası göremeyecek. Ve ilginçtir. Kendini bu sıkıntılar içerisinde içkiye vermiş. 4 kere de içki cezası tatbik edildi ama onun kendine has o yaşantısıyla Resulullah'a karşı olan o muhabbeti hiç söylemedi. Yemame'de şehit oldu. Yalancı peygamberin öldürüldüğü gün. Hatta onu öldüren darbeyi onun vurduğu söylenir. Hamza'ya karşılık kabul et ya Rabbi diye onun savurduğu söylenir kargıyı. Bilemiyoruz ne kadar. Ama Müseylime'yi kesin öldüren kılıcın sahipleri biliniyor 2 kişi. Yara almıştı ağır yara. Başucuna geldiklerinde su ister misin dediler. Hayır, ben ne isteyeceğimi biliyorum demişti. Ne istiyoruz? Resulullah'ı göreceğim artık. Seviniyor. Öyle gitti. Onların yıldız olması bu anlama geliyordu. Günahkarı günahkarımıza örnek. Günahı bile okkalı işliyorlar. Tevbeyi de böyle okkalı yapıyorlar.
Ve ahiru da'vana أن الحمد لله رب العالمين